Ayrım 13 ama 235. gece olunca demiş ki: Sit Budur öylesine gülmüş ki neredeyse düşüp bayılacakmış. Sonra ansızın ciddileşmiş. Yeniden eski tatlı ve büyüleyici sesiyle Kamiruzzaman'a: Ey benim sevgili kocacığım, birlikte geçen o güzel geceleri ne çabuk unuttun, demiş ve hemen hızla ayağa kalkmış ve üzerinde bulunan erkek giysilerini ve sarığı çıkararak omuzlarına dağılmış saçlarıyla çırılçıplak kalmış. Bunu gören Kamiruzzaman, karısı El Buhur ve El Kusur hükümdarı Gayyur Şah'ın kızı Budur'u tanımış. Onu tekrar tekrar kucaklamış ve sardıkça sarmış. Sonra ikisi birlikte sevinçten ağlayarak yatağın üzerinde öpüşlere boğulmuşlar. Ve Sit Budur binlercesi arasında ona şu şiirleri okumuş: İşte sevgilim karşımda, uyumlu bedeni olan bir rakkastır o. Bükülgen ve narin ayağını ileri atarken bak ona. İşte sanma ki ayakları üzerindeki müthiş ağırlıktan sızlanır. Aslında bir deve kadar ağır olsa da. İşte benim sevgilim. Yoluna halı olsun diye yanaklarımın çiçeklerini seriyorum. Ey mutluluğum! Ve ayağının kaldırdığı toz, gözlerim için şifa veren merhem oluşturur. Ey Arabistan'ın kızları! Şafağın sevgilimin yüzü üzerinde raks ettiğini gördüm. Onun büyüleyici yanlarını ve tatlılığını nasıl unutabilirim? Bunu izleyerek Sultan Budur, Kamiruzzaman'a başından sonuna kadar geçirdiği serüveni anlatmış. O da sevgilisine kendi serüvenini aktarmış. Ama bir yandan da ona sitemler ederek, ''Bu gece bana yaptığın şey gerçekten müthişti.'' demiş. Sonra gün doğuncaya kadar çabalarını kalçalar ve kollar arasında yeniden sürdürmüşler. O zaman Sultan Budur, Hayat Ünnüfus'un babası Şah Armanus ile yeniden buluşmuş ve ona gerçek öyküsünü anlatmış. Ve kızı Hayat Ünnüfus'un tıpkı önceleri olduğu gibi hala bakire olduğunu açıklamış. Abanoz adalarının hükümdarı Şah Armanus, Şah Gayyur'un kızı Sit Budur'un bu sözlerini işitince şaşkınlığın sınırına ulaşırcasına şaşırmış. Ve bu harika öykünün seçkin parşömenler üzerine altın harflerle yazılmasını buyurmuş. Sonra Kamiruzzaman'a dönerek ona, ''Ey Şehriman Şah'ın oğlu, henüz hiçbir sarsıntıyla zedelenmemiş ve bakire olan kızım Hayat Ünnüfus'u ikinci eşin olarak kabul edip benim aileme katılmak ister misin?'' diye sormuş. Kamiruzzaman da, İlkin kendisine saygı ve sevgiyle bağlı olduğum eşim Sit Budur'a sormam gerek, diye yanıt vermiş. Sonra Sultan Budur'a dönerek ona, İkinci eş olarak Hayat Ünnüfus ile evlenmek için senin rızanı alabilir miyim, diye sormuş. Budur, tabii ki, zaten ben senin dönüşünü kutlamak için bir armağan olarak onu saklamıştım. Ona tüm nezaketi ve konukseverliğinden dolayı o denli borçluyum ki, kendimi ikinci derecede bir eş saymakla mutlulanabilirim, demiş. Bunun üzerine Kamiruzzaman, Şah Armanus'a dönerek ona, Eşim Sit Budur, bana derhal rızasını bildirdi ve gerekirse Hayat Ünnüfus'a cariyelik etmekten mutlu olacağını söyledi, demiş. Bu sözleri duyan Şah Armanus, sevincin sınırına dayanırcasına sevinmiş ve koşulların gereği hemen gidip adalet dağıttığı tahtına oturmuş ve vezirlerini, emirlerini, mabeyincilerini ve ülkesin ileri gelenlerini toplayarak Kamiruzzaman ile eşi Sit Budur'un öykülerini baştan sona kadar anlatmış. Sonra onlara Hayat Ünnüfus'u Kamiruzzaman'a ikinci eş olarak verme tasarısını aktarmış. Ve bu durum dolayısıyla eşi Budur Sultan yerine onu Abanoz Adası şahlığına getirdiğini bildirmiş. Hepsi önünde yeri öperek ve ona, Kamiruzzaman daha önce bu tahtta hükmetmiş Sit Budur'un eşi olduğuna göre, onu şahımız olarak mutlulukla kabul ediyoruz ve onun sadık kulları olmakla sevinç duyacağımızı bildiriyoruz, demişler. Bu sözleri işitince Şah Armanus çırpınmanın sınırına dayanırcasına sevinçten çırpınmış ve hemen kadıları, tanıkları ve ilgili öteki kişileri çağırtmış. Ve Kamiruzzaman'la Hayat Ünnüfus'un evlilik sözleşmesini yazdırmış. Bu olay birçok harika şenliğe ve büyük coşkunluklara neden olmuş ve fakirlerle bahtsızlar için binlerce hayvan kurban edilmiş. ve halka bahşişler ve tüm orduya ulufeler dağıtılmış. Böylece ülkede Kameruzzaman ile iki eşi, Budur ve Hayat Ünnüfus'a uzun yaşam ve mutluluk dileğinde bulunmayan kimse kalmamış. Ve Kameruzzaman kendi bakımından gerek tüm ülke halkına, gerekse mutlu ettiği iki eşine karşı adaletle davranmış. Çünkü her biriyle iki günde bir sırayla birer gece geçiriyormuş. Sit Budur'la Hayat Ünnüfus'a gelince, ikisi birlikte büyük bir uyum içinde yaşıyorlar, gecelerini kocalarına verseler de gündüzlerini birbirine bağışlıyorlarmış. Bunu izleyerek Kameruzzaman, babası Şah Şehriman'a kendisine bütün bu mutlu olayları bildirmek üzere ulaklar göndermiş ve Müslüman halkını kıyıma uğratarak deniz kıyısındaki bir kenti ele geçiren kafirler üzerine bir sefer açıp orayı ele geçirdikten sonra gelip kendisini ziyaret etmeyi kararlaştırdığını bildirmiş. Bu durum dolayısıyla Sultan Budur ve Sultan Hayat Ünnüfus Kameruzzaman'dan hamile kalmışlar. Ve her biri kocasına ay gibi güzel birer erkek evlat vermişler. Ve günleri tamamlanıncaya kadar tam bir mutluluk içinde yaşamışlar. Ve Kameruzzaman'la Sit Budur'un olağanüstü öyküsü işte böyleymiş. Ve Şehrazat gülerek susmuş. Her zaman bembeyaz yanaklı olan Dünyazat, özellikle bu öykünün sonunda, son kertede kızarmış ve gözleri zevkten, meraktan ve de şaşkınlıktan irileşmiş ve sonunda yüzünü iki eliyle örtmüşse de parmaklarının arasından bakmayı sürdürmüş. Şehrazat da bir yandan sesini ayarlamaya çalışırken öte yandan kaynatılarak elde edilmiş kuru üzüm suyundan soğuk bir bardak içerek dudaklarını ıslatıyormuş. Dünyazat el çırpıp, "Ablacığım, bu harika öykünün bu kadar çabuk bitmesi ne yazık. Bu türden bir öyküyü senin ağzından ilk kez işitiyorum ve neden böyle kızardığımı bilemiyorum," diye haykırmış. Şehrazat da şerbetinden bir yudum içtikten sonra göz ucuyla kız kardeşine gülerek ona Benli, Mardrus'te ben ya da benli anlamında Grain de Boat olarak geçen öykünün kahramanı, Selami Münir Yurda Tapın çevirisinde Benli Alaaddin olarak geçmekte. Biz Povis Matters gibi Arapça özgün adını yani Alaaddin Ebu Şamat adını kullandık. Öyküsünü işitince bakalım ne olacak? Ama onu sana ancak Nimet ile Nama'nın zarif öyküsünü, Mardrus ve onu İngilizceye çeviren Povis Matters, öykünün kahramanlarını Bell Horrocks, Bell Horrocks ve Happy Handsome, Happy Fair şeklinde alıp öyküyü Mutlu Güzel Delikanlı ile Mutlu Güzel Kızın Öyküsü olarak çevirmişler. Biz Arapça özgün adlarıyla Nimet ile Nama'nın Öyküsü şeklinde çevirdik. Nitekim Yurda Tap çevirisinde de bu başlık kullanılmış. Çevirenin notu. Anlattıktan sonra aktaracağım, demiş. Bu sözleri duyan Dünyazat sevinç ve heyecandan sıçramış ve ablacığım, lütfen bana isimlerini duyar duymaz sonsuz bir sevgiyle bağlandığım Nimet ile Nama'nın öyküsünü anlatmadan önce Benli'nin öyküsünü anlatır mısın, diye haykırmış. Şehrazat da, ama sevgili kardeşim, Benli bir delikanlının adıdır, diye yanıt vermiş. Bunun üzerine baştan aşağı büyük bir merakla dinlediği Sit Budur öyküsünün daha ilk sözcüklerini duyunca kederi dağılmış olan Şah Şehriyar, "Ey Şehrazat, bu Budur öyküsü sana itiraf etmek zorundayım ki beni büyüledi ve çok eğlendirdi. Dahası bende Budur'un nesir ve şiir halinde sözünü ettiği yeni tarz sevişmenin ne olduğunu anlama merakı uyandırdı. Eğer bize vaat ettiğin öykülerde de benim bilmediğim başkaca ayrıntılarla bu yeni tarz açıklanıyorsa hemen bunları anlatmaya başlayabilirsin," demiş. Ama anlatısının burasında Şehrazat gün doğduğunu görmüş ve önceki gecelerde olduğu gibi susmuş. Şah Şehriyar da içinden, "Vallahi şimdiye kadar bana biraz karanlık ve karmaşık gelen bu yeni tarzın başka ayrıntılarını işitmeden onu öldürtmeyeceğim," demiş. Ama 237. gece olunca Dünyazat, "Ey Şehrazat kardeşim, lütfen öyküye başla," diye haykırmış. Şehrazat da kız kardeşine gülmüş, sonra başını Şehriyar'a çevirmiş ve şu öyküyü anlatmış. Nimet ile Nama'nın öyküsü. Anlatırlar ki, ama ancak Tanrı doğrusunu bilir, Küfe kentinde bir zamanlar o kentin en zenginlerinden ve en saygınlarından Rebi. Rebi bahar anlamında. Mardrus ve Meters da aynı anlamda Pirintems ve Spring olarak almışlar. Adında biri yaşarmış. Evliliğinin ilk yılında gülerek dünyaya gelen güzel bir oğlan çocuğunun doğumuyla tacir Rebi evinin üzerine Yüce Tanrı'nın kutsamasının indiğini duyumsamış. Bu nedenle çocuğun adını Nimet koymuş. Oğlunun doğumundan 7 gün sonra tacir Rebi karısına bir hizmetçi almak üzere esir pazarına gitmiş. Çarşının orta yerine gelince satışa çıkarılmış kadınlara ve genç oğlanlara baştan aşağı bir göz atmış. Ve gözü bir yerde toplu duran köleler içinde yüzü hoş görünüşlü ve uyuyan bir kız çocuğunu geniş bir kuşakla sırtına bağlamış bir esire görmüş. Tacir Rebi onu görünce "Tanrı kerimdir," demiş ve Simsar'a doğru ilerleyerek ona "Küçük kızıyla birlikte şu köleye ne istiyorsun?" diye sormuş. Simsar da "Ne fazla ne eksik, 50 dinar diye yanıt vermiş. Rebi de "Aldım gitti, sözleşmeyi yaz ve paranı al," demiş. Bu işlemler tamamlandıktan sonra o saatte tacir Rebi genç kadına yavaşça "Beni izle kızım," demiş ve onu alıp evine götürmüş. Karısı Rebi'nin bir köle ile geldiğini görünce ona "Ey amcamın oğlu, neden gerçekten gereksiz olan bu harcamayı yaptın? Çünkü ben lohusa yatağımdan henüz kalkmama karşın eskisi gibi evin işlerini görebilirdim," demiş. Tacir Rebi de cana yakın bir konuşmayla "Ey amcamın kızı, bu esireyi sırtında taşıdığı kız çocuğu dolayısıyla satın aldım. Onu oğlumuz Nimet'le birlikte büyütelim diye. Çünkü onun yüzüne bakarak büyüyünce tüm Irak, İran ve Arabistan'da eşi bulunmayan bir güzelliğe sahip olacağını düşündüğümü bil," diyerek yanıtlamış. Bunun üzerine Rebi'nin eşi başını çevirerek esireye bakmış ve ona iyiliksever bir tavırla "Senin adın ne?" diye sormuş. Kadın da "Bana Tevfik." Tevfik uygun, yatkın anlamında. Mardrus Prosperite, yani refah olarak almış bu adı. Derler, "Ey hanımım," diye cevap vermiş. Tacirin eşi bu attan çok hoşnut olmuş ve "Allah için sana yakışıyor." "Ya kızının adı ne?" O da "Saad." "Saad, mutluluk," diye yanıt vermiş. Bunu duyan Rebi'nin karısı neşenin sınırlarına ulaşmış olarak "İnşallah öyle olur ve Tanrı senin gelişinle seni satın alanların refah ve mutluluğunu sürdürür. Ey uğurlu yüzlü kadın," demiş. Bunu izleyerek kocası Rebi'ye dönmüş ve ona "Madem ki satın aldığın kölelere istediği adı vermek efendileri için adet olmuştur, sen küçük kıza ne ad vermek istersin?" diye sormuş. Rebi de "Sen ne istersin?" diye yanıt vermiş. Kadın ona "Nama." Nama, insanı refaha kavuşturan şey anlamında. "Adını verelim," cevabını vermiş. Ve çocuk böylece Nama adıyla anılır olmuş. Ve Nimet ile birlikte hemen hemen aynı seviyede tutularak yetiştirilmiş. Ve ikisi birlikte her gün güzellikleri artarak büyümüşler. Ve Nimet, esir kızı "Kız kardeşim," diye çağırmış. Kız da ona "Kardeşim," diye seslenmiş. Nimet 5 yaşına girince sünnet şenliğinin yapılması düşünülmüş. Bunun için bu değerli merasime gereken tüm güzellikleri sağlamak üzere dua ve sağlık üzerine olası peygamberin doğum gününün kutlandığı gün beklenmiş. Ve merasimle Nimet'in sünneti yapılmış. Ve çocuk ağlamak şöyle dursun, yapılan işten hoşlanmış ve tatlı tatlı gülmüş. Bunun üzerine tacir Rebi'nin ve karısının tanıdığı tüm ana babalardan, dostlardan kalabalık ve görkemli bir mevkip oluşmuş. Sonra sancaklar ve çalgılar başta olmak üzere Küfe'nin bütün sokaklarından geçilmiş. Nimet de kabartma derilerle zengin şekilde koşumlandırılmış bir katır üzerinde kurulan tahtrevanda oturmuş. Yanında da ipek bir mendille ona serinlik veren Nama bulunuyormuş. Tahtrevanın gerisinden lülülülülülülü sesleriyle havayı büyüleyen dostlar, komşular ve çocuklar onu izliyormuş. O sırada saygın Rebi, son kertede mutlu, önem kazanmış ve yumuşak başlı katırı dizgininden çekerek götürüyormuş. Yeniden eve dönülünce, çağrılılar ayrılmadan önce birbiri ardından gelip tacir Rebi'yi tebrik ederek, ''Tanrı'nın kutsaması üzerine olsun, sana gönül sevinciyle dolu uzun bir yaşam dileriz.'' demişler. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 238. gece olunca demiş ki, ''Gönül sevinciyle dolu uzun bir yaşam dileriz.'' demişler. Sonra yıllar mutluluk içinde akıp gitmiş ve iki çocuk 12 yaşına ulaşmışlar. Bunun üzerine Rebi, Nama ile evcilik oynayan oğlu Nimet'i gidip görmüş ve onu bir kenara çekerek, ''İşte çocuğum, Allah'ın lütfuyla 12 yaşına eriştin. Artık bugünden sonra Nama'yı kız kardeş olarak çağırma. Çünkü Nama'nın her ne kadar onu seninle aynı beşikte büyütüp kızımız gibi davrandıksa da bizim kölemiz Tevfik'in kızı olduğunu sana söylemenin zamanı geldi. Bundan böyle onun yüzünü peçeyle örtmesi gerek. Çünkü annen bana Nama'nın geçen hafta evlenme çağına ulaştığını söyledi. Annen gidip ona bizim için sadık bir köle olacak bir koca bulma gayretine düşecektir, demiş. Bu sözleri duyan Nimet babasına, artık Nama benim kız kardeşim olmadığına göre onu ben eş olarak almak istiyorum, demiş. Rebi, bunun için annenin izni gerek, diye yanıt vermiş. Bunun üzerine Nimet gidip annesini bulmuş, elini öpüp alnına götürmüş. Sonra ona, kölemiz Seyfi'nin kızı Nama'yı gizli eşim, gizli eş burada cariye anlamında, olarak almak istiyorum, demiş. Nimet'in annesi de ona, Nama senindir çocuğum, çünkü baban onu senin için satın aldı, demiş. Ve hemen Rebi'nin oğlu Nimet eski kız kardeşini bulmaya gitmiş ve elinden tutarak ona meseleyi açıklamış. Kızı sevmiş, kız da onu sevmiş. Ve hemen o akşam mutlu eşler olarak birlikte yatmışlar. Sonra bu durum hiç kesilmeksizin ikisi birlikte mutluluğun sınırına ulaşarak 5 mutlu yıl yaşamışlar. Ve de tüm Kufe kentinde Rebi'nin oğlunun genç karısından daha güzel, daha tatlı ve daha hoş bir genç kadın yokmuş. Ve dahası onun kadar bilgili ve alçak gönüllü kimse de yokmuş. Gerçekten Nama tüm boş zamanlarını Kur'an okumaya ve bilimleri öğrenmeye, Kufi ve öteki harflerle güzel yazı yazmaya, edebiyat ve şiire, telli ve vurmalı sazlar çalmaya ayırmış imiş. Ve şarkı söyleme sanatında öylesine usta olmuş ki, 15 ayrı türdeki makam üzerine şarkı söyleyebilir ve bir şarkının sözlerinin bir tek satırı verilse bile, bundan saatlerce, hatta bütün gece izlenecek bollukta, uyum ve güzellikten yana hayranlık verici nitelikte sözler üretebilirmiş. Nimetle güzel esiresi Nama, sıcak saatlerde bahçelerindeki havuzun kenarındaki mermerler üzerinde, suyun ve taşın verdiği serinliğin zevki içlerine sızarak otururlarmış. Orada yumuşak ve hoş karpuzlar, bademler, fındıklar, kavrulmuş tuzlu diğer kuru yemişler ve başkaca hoşa giden şeyler yerlermiş. Arada bir gülleri koklamak ve en güzel şiirleri okumak için yiyip içmeyi keserlermiş. Ve işte o zaman Nimet, cariyesinden kendisine saz çalıp şarkı söylemesini rica ediyor. Nama da sazını eline alarak kimsenin benzerini sağlayamayacağı güzellikte mızrap vuruyormuş. Ve ikisi birlikte karşılıklı olarak binlercesi arasında şunların da bulunduğu dizeler okuyorlarmış. Çiçekler ve kuşlar yağıyor, genç kız. Haydi rüzgarla birlikte pembe kubbeli sıcacık Bağdat'a gidelim. Hayır emirim, altın burmaların ışıltısı altında yine burada kalalım ve ellerimiz ensemizde kenetli, zevkli düşlere dalalım. Gel genç kız, yeşil yapraklar üzerine elmaslar yağıyor ve dalların bükülüşü mavilikler üzerinde güzel görünümler veriyor. Ayağa kalk ey yeğenilik sultanı, saçlarından ağlayan küçük damlaları silkele. Hayır emirim, oracıkta otur ve başını dizlerime yasla. Çiçek açmış göğsümün giysilerimden taşan kokusuyla sarhoş ol. Sonra ya leyl çeken tatlı rüzgarı dinle. Bir başka kez iki genç sadece tefin yol göstermesiyle şu dizeleri okumuşlar. Ben yeğeni bir rakkase gibi mutlu ve yeğeniyim. Ey flautalar üzerindeki dudaklar, titreyişlerinizi kesin. Parmakların altındaki sazlar, hurmaların şarkılarını duymak için durun biraz. Tıpkı genç kızlar gibi ayakta salınıyor hurmalar. Saydam gece içinde yavaşça mırıldanıyorlar. Ve uyumlu saçlarının burgacı, musiki şinas rüzgara cevap veriyor. Ah mutlu ve yeğeniyim ben, tıpkı yeğeni bir rakkase gibi. Saflıkla örülmüş koku saçan eşim, sesinin notalarını duyan taşlar ayağa kalkıp raks ediyor ve uyumlu bir bina inşa etmek için yanına geliyorlar. Aşkın güzelliğini yaratan Tanrı, saflıkla örülmüş, koku saçan eşim bize mutluluk sunuyor. Ey gözümün karası, ben senin için göz kapaklarımı billur çubuklarla mavileştiriyor ve ellerimi karılmış kınaya batırıyorum. Böylece parmaklarım iğde ağacının meyvelerine benziyor ya da senin daha çok hoşuna gidecekse ince hurmalara. Sonra narin günlükle göğüslerimi, karnımı ve tüm bedenimi kokulandırıyorum. Tenim ağzının içinde tatlı tatlı erisin diye. Ey gözümün karası! Ve Rebi'nin oğlu ve Tevfik'in kızı gecelerini ve gündüzlerini böylesi bir tatlılık ve gizlilik içinde geçiriyorlarmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabah olduğunu görmüş ve yavaşça susmuş. 13. ayrımın sonu. Sayfa 136.